Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik ve bilim hakkında konuşmak istiyoruz. Her genç insanda harekete ve yeni bir şevke sebebiyet veren bir durumdur ve bunun için İki şart gereklidir. Bu şartlardan biri bilgimizi artırmak ve diğeri ise genç insanın yaşamını karmaşık sorunları ve meseleleriyle yüzleşmek için hazırlanmış olmasıdır. İnsan kendi duası gereği ve ayrıca tüm semavi dinlerin talimlerinin gereği bilgisini, bilincini ve yaratıcılığını kemal mertebesine ulaştırması gerekir. Akıllı, düşünceli ve bilge insan zararlardan korunur ve karşısında saadet ve mutluluk kapıları açılır. Bu arada güçlü hafızaları, güçlü düşünceleri ve gençlik iradesine sahip olan gençler yaşam deneyimlerini tamamlamak için daha fazla bilgi edinmeye ve öğrenmeye muhtaçtır. Böylece genç insan fikri gücünün yardımıyla yaşam yolunu ve ilerleme yöntemlerini bulur ve bu yolda ciddi bir şekilde ilerlemeye başlar. Bilim, yaşamın güzelliğidir ve genç insanı bezediği gibi başkalarının gözünde değerini yansıtır. Gençlik çağında bilim ve ilimden yararlanmak, her insanın kemale ermesi ve ilerlemesinin en temel unsuru olduğu gibi, ilerici ve aydın bir geleceği olan bir toplumun inşa edilmesine de zemin oluşturur. Gerçekte gençlerin en önemli görevi bilim ve ilim öğrenmektir ve yine bilim ve ilim öğrenmenin en iyi çağı da gençlik çağıdır. Bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Gençliğinde ilim öğrenen insan taşın üzerine yazılmış misali öğrendiği ilmi kafasında tutar. Genç insan bilim ve bilinç sayesinde dini açıdan da doğru bakış açısına sahip olur ve dini inancını daha iyi korur. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey gençler, onurunuzu ve kişiliğinizi edebinizle ve dininizi de ilminizle koruyun. İslam peygamberi risaletinin ilk gününden itibaren en büyük özelliği ilmin cahilliğe galip geldiği bir dönemi başlattı. Buna göre de bir gün Allah Resulü camide biri ibadet ve diğeri ilmi tartışma ile uğraşan iki grupla karşılaştığında ikinci gruba katılmayı birinci gruba katılmaya tercih etmiş ve bu davranış hakkında şöyle buyurmuştur. Nedendir bilemiyorum. İnsanlara gece vakti yiyecek getirildiğinde herkes ışıkları yakıyor ve karnına girecek şeyleri görmek istiyor. Oysa ruhun gıdasını önemsemiyor ve akıl ışıklarını ilimle aydınlatmıyor ve cahilliğin ve inanç ve davranışlarında günahın sonuçlarından korunmak istemiyor. Burada akla gelen soru ise hangi bilimin genç insanı saadete ve mutluluğa kavuşturduğu ve gerçekte bütün bilim ve ilimin hangisi olduğu sorusudur. Bu bağlamda İmam Ali Aleyhisselam oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a şu tavsiyede bulunuyor. Sana Allah'ın kitabını ve İslam ahkamını ve yöntemlerini ve helal ve haramı öğretmek ve onu tevil etmek ile başladım ve sana bu eğitimden asla vazgeçme. Bilim insanı yüce derecelere nail eder ve böylece haramla helal birbirinden ayırt edilir. Bilim öğrenmek, Allah katında iyi amel ve bilim okumak ve öğrenmek, tesbih ve peşinden gitmek, cihat ve bilmeyenlere öğretmek sadakadır. İmam Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Sizlerden ya bilge ya da bilim öğrenmekte olma durumundan başka bir durumda hiçbir genci görmek istemem. Eğer genç bilim peşinden gitmezse kusur işlemiştir ve ömrünü heba etmiş sayılır ve eğer ömrünü heba ederse Allah'a itaatsizlik günahı işlemiştir ve bu durumda Muhammed'i hak olarak mebus eden Allah'ı and olsun ki cehennem ateşinde yanar. İslam kültüründe tüm Müslümanların kendisinin ve yaşadığı toplumun ihtiyacı olan bilimleri öğrenmesi ve elinden geldiğince de başkalarına öğretmesi gerekir. Bilim her Müslümanın sürekli arayışında olması gereken kaybettiği bir şey gibidir. Allah Resulü'nün tabiriyle melekler bilim öğrenme peşinde olanları kendi kanatlarının altına alır. Yine tüm semavi mahluklar ve yeryüzünde yaşayan canlılar ve hatta denizlerde yaşayan balıklar bilim öğrenen insanlar için dua eder ve mağfiret talebinde bulunur. Sosyoloji açısından da eğer insan kısa ömrü boyunca bilim öğrenme yolunda adım atarsa toplumu ilerlemeye ve saadete doğru yönlendirir. Çünkü insan yaratılışının amacı marifet edinmek ve kemale ermektir. Bu yüzden insanın tüm ömrünü maddi ihtiyaçlarını karşılama yolunda sarf etmesi doğru değildir ve bunun yanında yararlı marif ve bilimleri de öğrenmesi gerekir. Gençler ve ergenler her toplumun engin hazineleridir ve eğer ilgili yetkililer bu büyük kitle üzerinde gerektiği yatırımı yapar ve bu aktif ve coşkulu kesimi hikmetli davranışları ve gençlerin ihtiyaçlarına ve kişiliğine saygıyla onları ideal hedeflere doğru yönlendirebilirse, genç kuşağı sapkınlık ve kimliğini kaybetme ve sosyal zararlardan doğan tehlikelerden korudukları gibi bu kesimin pak ve duru kalplerini de iyiliklere, güzelliklere ve hasene ahlaka doğru yönlendirir ve toplumun geleceğini sağlık, değerlerin ve kültürün korunması bakımından sigorta etmiş olur. İmam Ali Aleyhisselam, genç insanın kalbini ekilmeye hazır hale gelen bir tarlaya benzetir. Nitekim kendisi de ergenlik ve gençlik çağında gönül tarlasını Allah Resulü'nün güçlü ellerine emanet etti ve bilim öğrenme yolunda her türlü çabaya sarf etti. İmam Ali aleyhisselam Allah Resulü'nden aldığı marifet tohumlarını yeşerterek en has ilimlere kavuştu. Bu konuda İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Ben her zaman Resulullah ile beraberdim. Anasından bir an bile ayrılmayan yavru deve gibi. Allah Resulü de her gün yüzüme yeni kapıları açıyor ve bana kendi ahlakımdan yeni dersler veriyor ve benden kendisini örnek almamı istiyordu. İslam dini ve peygamberinin öğretilerini örnek alan İran İslam Cumhuriyeti, gençleri teşvik etme ve onları ilim ve bilime doğru yönlendirmede önemli adımlar atmıştır. Meryem Civani kendi yeteneklerine dayanmak ve Allah-u Teala'ya tevekkül etmekle büyük başarılara imza atan İranlı gençlerden biridir. Meryem Civani 2005 yılında kemik hastalıkları ve özellikle kırık kol tedavisinde kullanılan external fixator cihazını icat ettikten sonra 2008 yılında Birleşmiş Milletler'in Fikri Mülkiyet Kurumu WIPO tarafından dünyanın en seçkin kadın mucidi seçildi ve altın madalya ve onur belgesi ve nakit para ödülüyle ödüllendirildi. Bu genç bayan Şiraz kentinde dini bir ailede dünyaya geldi ve liseden mezun olduktan sonra tıp fakültesini kazandı ve şimdi aynı branşta eğitimine devam ediyor. Meryem Civani şimdiye kadar dünyanın en muteber bilimsel dergilerinde onlarca makale yayınladı. Öte yandan İslam Dünyası Bilimleri İstinadi Merkezi'nin araştırmalarına göre İran'ın bilimsel derecesi son 15 yılda büyük bir hızla yükselmeye başladı. İran 1998 yılında dünyada bilim üretme bakımından 52. sırada yer alırken son yıllarda uluslararası muteber bilimsel dergilerde yayınladığı makale sayısı büyük artış kaydetti ve 2013 yılında İran bilim üretme sıralamasında 19. sıraya yerleşti, yani 33 basamak yükselmiş oldu. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de İranlı gençlerin tüm meselelerde ilerleme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor ve şöyle diyor. Bugün ülkede altyapısı hazır bulunan her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmada İranlı gençler ve seçkinler başarılı olacaktır. Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamını ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde başladığımız nübüvvet konusunun devamında Ulul Azm peygamberlere geldik. Şimdi ise Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İbrahim aleyhisselamın yaşamını gözden geçirmek istiyoruz. Hazreti İbrahim şeriat ve kitap sahibi olan Ulul Azm peygamberlerden biriydi ve daveti de evrenseldi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın mübarek adı Kur'an-ı Kerim'de en az 69 kez gelmiştir. Hazreti İbrahim henüz dünyaya gelmeden babasını kaybetti ve amcası Azer onu büyüttü. Bu yüzden Hazreti İbrahim onu baba hitap ediyordu. Hazreti İbrahim Babil'in Ur adlı kentinde dünyaya geldi. O Hazret'in yaşadığı dönem Nemrud'un kral olduğu döneme denk gelmişti. Hazreti İbrahim'in Yahudi, Hristiyan ve İslam inançlarında özel bir yeri vardır. O Hazret'in yaşamı Allah yolunda cihad ve tevhidi yaygınlaştırma çabaları ile geçti. Hazreti İbrahim'in konumu Yüce Allah o Hazret'i kendi dostu olarak seçmesine sebebiyet vermiştir. Hazreti İbrahim aleyhisselam 75 yaşında Hakk'a yürüdü ve Filistin'in El Halil kentinde toprağa verildi. Hazreti İbrahim çağında Babil halkı putlara tapıyordu. O dönemde her kentte ve köyde insanların taptığı tanrılar vardı. Hazreti İbrahim pak fıtratı itibariyle muvahhid bir insandı ve alemleri yaratan yegane Allah'ı tanıyordu. Ancak amcası Azer ve o çağın insanları putperestti. Hazreti İbrahim ise putperestliğe şiddetle karşı çıkıyordu. O Hazret tevhide çağrısını yakınlarından başladı ve bu yüzden en başta Azer'e gitti ve onu tevhide davet etti. Hazreti İbrahim amcası Azer'e şöyle dedi: "Babacığım, neden cansız ve gözü kulağı dahi olmayan ve senin hiçbir ihtiyacını karşılayamayan şu putlara tapıyorsun? Babacığım, bana senin yoksun olduğun ilim ve bilimi öğrettiler. O zaman beni izle ki seni doğru yola hidayete erdireyim. Babacığım, asla şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı isyan ve itaatsizlik etmiştir." Gerçekte Hazreti İbrahim'in Azer'e tavsiyeleri herkes için geçerliydi ve insanların hak yolunu tanımaları ve doğru yolda adım atmaları gerekirdi. Yoksa şeytanın vesveselerinin tutsağı olur ve yanlış yola sapardı. Hazreti İbrahim babasını şirk ve putperestin acı sonu konusunda uyarıyor ve şöyle diyordu: "Babacığım, Rahman Allah'tan sana bir azap gelmesinden ve senin şeytanın yar ve yardımcısı olmandan korkuyorum. Fakat ne var ki Hazreti İbrahim'in bu sözleri Azer'in taş kesilen kalbini asla etkileyemedi. Azer Hazreti İbrahim aleyhisselamın sözlerine öfkelendi ve şöyle karşılık verdi: "Ey İbrahim, acaba sen benim tanrılarıma yüz mü çevirirsin? Eğer putlara karşı çıkmaktan el çekmezsen seni taşlarım ve şimdi uzun bir süreliğine benden uzaklaş." Ancak Hazreti İbrahim Azer'in sert ve mantıksız sözlerine büyük bir rafetle şöyle karşılık verdi: "Selam olsun sana. Ben yakında Rabbimden senin için af dileyeceğim. Çünkü o her daim bana karşı mihriban olmuştur." Buna rağmen Hazreti İbrahim, Azer'in tehdit ve uyarılarından korkmadı ve Allah'a tevekkül ederek babasını yegane Allah'a davet etmeyi ve putlardan sakındırmayı sürdürdü. Ama bu çabaları asla fayda etmedi. Fakat ne zaman ki Azer'in Allah'ın düşmanı olduğu Hazreti İbrahim açısından kesinleşince ondan uzaklaşmaya karar verdi ve şöyle dedi: "Ben sizden ve Allah yerine taptığınız putlardan sakınırım ve Rabbime sığınırım. Umarım ona sığınırken beni merhametinden mahrum ve nasipsiz bırakmaz." Tevhid ve yegane Allah'a tapma üzerinde ısrar eden Hazreti İbrahim, yaşadığı toplumun bağnazlığı ve inadı ile karşılaşınca onlardan uzak durmaya karar verdi. Gerçi Allahu Teala da lütuf ve merhametini o hazretten esirgemedi ve ona İshak ve oğlu Yakup gibi evlatlar verdi ve her biri büyük bir peygamber oldu. Öte yandan bu büyük insanların fedakarlığı ve direnişi ve risaletini yerine getirmeleri yüzünden Allahu Teala da onların adını yüceltti. Öyle ki her biri tevhid ve dürüstlüğün simgesi oldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşamının bir bölümüne işaret etmiştir. Tarihte de belirtildiği üzere Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönemde insanlar güneşe, aya ve yıldızlara tapardı. Yegane Allah'a iman eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam, hiç zaman kaybetmeden kavmi ile taptıkları putlar hakkında tartışmaya başladı. O hazret güneş, ay ve yıldızlara tapmayı reddediyordu. Günlerden bir gün, gece karanlığı basınca kavminden bir grubun yanına gitti ve hareket halinde olan bir yıldıza baktı ve onlar gibi düşündüğünü göstererek "Bu benim Rabbim" dedi. Fakat gün doğunca ve hava aydınlanınca o yıldız gözlerden kayboldu. Hazreti İbrahim ise "Batanları sevmem" dedi. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 77 ila 79. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in kavmi ile macerasını şöyle anlatıyor. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur" dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur, zira bu daha büyük" dedi. O da batınca dedi ki "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Hazreti İbrahim çeşitli yollardan müşrik kral Nemrut ve putperest halkını tevhide davet ediyordu. Fakat onlar iman etmedi. Sonunda Hazreti İbrahim putperestlik düşüncesiyle mücadele için bir başka yönteme başvurdu. Tarihte belirtildiği üzere Babilli putperestlerin her yıl özel bir bayramı vardı ve bu bayramda hastaların dışında tüm insanlar kentin dışına çıkıyor ve doğada geziniyor ve gün sonunda kente dönüyordu. Hazreti İbrahim ise bir fırsat kolluyordu, ta ki o özel bayram geldi. Hazreti İbrahim putperestleri putların hiçbir gücü olmadığı konusunda ikna etmek istiyordu. Akşam olunca kavmi onu da özel bayramın etkinliğine katılmaya davet etti. Ancak Hazreti İbrahim yıldızlara baktı ve ardından hasta olduğunu söyledi. Ve böylece bu mazereti uydurarak kentin dışına çıkmamaya karar verdi. O gün kent halkı özel bayram için kentin dışına çıktı ve böylece Hazreti İbrahim kentte yalnız kaldı ve sonunda uzun süredir beklediği an geldi. Hazreti İbrahim eline bir balta aldı ve putların bulunduğu tapınağa girdi. Tapınakta putların yanı başında adak edilen yiyecek ve içecekler bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Yavaşça putlarının yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce, "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Fakat büyük putu kırmadı ve baltayı onun omuzuna atarak tapınaktan çıktı. O günün sonunda halk özel bayramlarını kutladıktan sonra büyük bir mutluluk içinde kente döndü ve doğruca tapınağın yolunu tuttu. Fakat tapınağa girince kırılan putlarla karşılaştılar ve şaşkına döndüler. Herkes şaşkın şaşkın hangi zalim bunu yaptı acaba diye sormaya başladılar. Bazıları şöyle dedi: "Duyduğumuza göre İbrahim adında bir genç bizim putları kötülüyormuş. Bizce bu onun işidir." Putların kırıldığı haberi Kral Nemrut'a ulaştırıldı. Nemrut, Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakalanmasını ve halkın önünde kurulan mahkemeye çıkarmasını emretti. Hazreti İbrahim getirilince sordular: "Acaba sen mi bizim putlarımıza böyle yaptın?" Hazreti İbrahim, halkı gaflet uykusundan uyandırmak için istediği uygun fırsatı bulmuştu. Bu yüzden gayet akılcı bir şekilde onlara karşılık vererek hepsini düşünmeye zorladı ve şöyle dedi: "Bunu büyük put yaptı. Eğer konuşabiliyorsa kendisinden sorun." Aslında Hazreti İbrahim bunu sırf insanların düşüncesini düzeltmek için söylemişti. Çünkü o Hazret putların böyle bir şey yapamayacağını herkesten daha iyi biliyordu. Hazreti İbrahim'in bu sözleri putperestleri derinden sarstı ve uyan vicdanlarını uyandırdı ve bağnazlık ve cahillik perdesinin ardından kalan tevhid fıtratlarını gün ışığına çıkardı. Bu sözlerin ardından insanlar bir an gaflet uykusundan uyanmış gibi oldu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de macerayı şöyle anlatıyor: "Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp kendi kendilerine 'Zalimler sizlersiniz, sizler'" dediler. Gerçekte Hazreti İbrahim'in putları kırmakla ulaşmak istediği amacı buydu zaten. Amaç putperestlik düşüncesini kırmaktı. Yoksa putları kırmanın tek başına hiçbir faydası yoktu. İnsanlar hakikati anlayınca utanmaya başladı ve şöyle dedi. Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. "Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun," dediler. İbrahim, "Öyleyse," dedi, "Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? Size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylere de yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız?" Müşrikler Hazreti İbrahim ile tartışmakta rezil olduklarını anlayınca bu kez onunla tartışmaktan vazgeçtiler ve düşünceleriyle mücadele için zora başvurmaya karar verdiler. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştırıyoruz. Birçokların eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gönce'yi, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Şimdi hep birlikte bugünkü programımızı dinleyelim. Bugün Gameri 5. yüzyılın İranlı büyük şair ve filozofu Nasır Hüsrev Kobadiyani ve düşünceleri ve eserleriyle tanışmak istiyoruz. Hüccet lakaplı Hekim Ebu Mu'in Nasır bin Hüsrev bin Haris Kobadiyani Belhi, Gameri 5. yüzyılın İranlı en büyük şair, kanaat önderi ve filozoflarından biridir. Kısaca Nasır Hüsrev Kobadani olarak anılan İranlı büyük şair ve filozof, Gameri 394 yılında o dönemin büyük Horasan diyarının Belh yöresinde dünyaya geldi. Şairin ve babasının adı şiirlerinde yer yer anılırken, lakabını da Hüccet veya Horasan diyarının Hücceti şeklinde zikretmiştir. Bu lakabı Kobadani'ye Fatımi halife vermişti ve gerçekte onun İsmailiye tarikat arasındaki dini derecesini yansıtıyordu. Nasır Hüsrev seyahatnamesinin başında kendisini Kobadiyani Mervzi olarak tanıtıyor. Bu yüzden bazıları şairin Merv yöresinin Kobadiyan kentinden olduğunu düşünüyor. Ancak bazı araştırmacılar da seyahatnamesinin başında geçen Mervzi sözcüğü, şairin bir süre Merv'de yaşaması ve orada divan işiyle uğraştığı ve bu kentte evi barkı olduğu için kullanıldığına inanıyor. Nasır Hüsrev birçok şiirinde Behten kendi vatanı, kenti ve diyarı şeklinde söz etmiştir. Şairin Behti evi ve bahçesi ve akrabaları vardı. Bu yüzden bazı şiirlerinde bu kentten hasretle söz ediyor. Nasır Hüsrev'in eserlerine bakıldığında hanedanı edebiyat ehli olan ve devlet işleri ve divan mesleğiyle uğraşan bir hanedan olduğu ve şairin böyle bir ailenin içinde yetiştiği ve engebeli bir yaşam geride bıraktığı anlaşılıyor. Nasır Hüsrev ta çocukluk çağından itibaren o dönemin yaygın bilimlerini öğrendi ve zengin zekası ve araştırmacı ruhu sayesinde felsefe, astronomi, nücum, tıp, maden bilimleri, geometri, musiki, dini ilimler, resim, konuşma sanatı ve edebiyat gibi alanlarda büyük ilerleme kaydetti. Şair çeşitli bilimleri öğrenmenin yanında bir sürede Mısır'da aritmetik, cebir ve geometri dersi verdi. Nasır Hüsrev Farsçadan başka Arapçayı da çok iyi biliyordu. Nitekim bu yeteneği şiirlerine de yansıdı. Nasır Hüsrev, gençlik çağında yaratılış ve diğer dini meselelerle ilgili karşılaştığı birçok soruya cevap bulmak amacıyla başka dinleri ve mezhepleri araştırdı ve bu yolda büyük çaba harcadı. Nasır Hüsrev bu araştırmasında sadece İslami mezheplerle yetinmedi ve Hindu, Yahudi, Hristiyanlık ve Zertüşti gibi diğer dinlerin üzerinde de araştırma yaptı. Thank you. Nasır Hüsrev henüz gençlik çağını geride bırakmadan katiplik alanında büyük ilerleme kaydetti ve 30 yaşına varmadan önce Horasan sarayına girdi. O dönemde Horasan diyarı nam ve namdan başka haşmet ve mevki peşinde olan şair ve yazarların yöneldiği diyardı. Nasır Hüsrev de o dönemin diğer şair ve yazarları gibi Horasan diyarının yolunu tuttu ve buradan saraya girdikten sonra 43 yaşına kadar divan işleri ve yazarlıkla uğraştı ve yüksek mertebelere erdi. Nitekim Siyahatnamesinde de yazdığı gibi Gaznevi, Mahmud ve Mesud gibi büyük kralları ve saraylarını idrak etti. Nasır Hüsrev Gaznevi sarayında da yüksek mevkilere ulaştı ve kraliyet hanedanının uygulamaları ve mal ve servetleri ve divan işleriyle ilgilendi. Çevresinde büyük üne kavuştu ve kendisinden edip ve fadıl katip gibi sıfatlarla söz edilmeye başladı ve kral da onu Hatir Hoca hitap ediyordu. Tarihten anlaşıldığı üzere güya Nasır Hüsrev ilkin Gaznevilerin kışlık başkenti olan Belh'te devlet erkanında büyük güç ve itibara kavuştu. Ve daha sonraları kent Selçukluların eline geçince Nasır Hüsrev'in güç ve itibarı daha da arttı. Nasır Hüsrev Kameri 432'de Belh kenti Selçukluların eline geçtikten sonra Ebu Süleyman Cefri Bek Davud bin Mikail'in iktidarının başkenti olan Merv'e gitti ve orada da divan işleriyle ilgilenmeyi sürdürdü. Nasır Hüsrev de yaşamında köklü bir değişime yol açan iç değişiminden önce diğer saray şairleri gibi katiplikten başka kralların mehdinde şiirler yazmıştı. Nasır Hüsrev ömrünün bir bölümünü çeşitli marif ve faziletleri edinmek, hükümdarlara hizmet etmek, şehvet, eğlence, mal ve servet biriktirmekle geçirdikten sonra yavaş yavaş değişmeye başladı ve bu kez hakikatin peşinden gitti. Nasır Hüsrev bu yüzden kendi çağdaşı olan ve genellikle zahir ehli sayılan alimlerle tartışıyordu. Fakat meraklı zihni hiçbir zaman yakin etmeden körü körüne taklit etmeyi kabul etmiyordu. İlim ve hakikat iddiasında bulunanlardan kafasını kurcalayan soruların cevabını alamayan Nasır Hüsrev, hakikate varmak ve huzura kavuşmak için çok çaba harcadı. Belki de bu sorularına cevap bulmak maksadıyla ömrünün bir bölümünü Türkistan, Sind ve Hindistan diyarında geçirdi ve çeşitli dinlerin önde gelen büyükleri ile muaşeret ve sohbet etti. Her halükarda çeşitli rivayetlerde de sözü edildiği gibi Nasır Hüsrev yaşadığı fikri değişimin ardından yaşam tarzını değiştirmeye başladı. Nasır Hüsrev sürekli hakikati bulma peşinden gitti ve bu yolda büyük çaba harcadı. İranlı büyük genç şairin şaşkınlığı ve huzursuzluğu Kameri 437 yılının Cimadü's-Sani ayında yani henüz 43 yaşındayken gördüğü bir rüya ile son buldu. Bu rüyada biri ona kıbleyi işaret etti ve hakikatin o yönde olduğunu söyledi. Bu rüya Nasır Hüsrev'in 7 yıllık seyahatinin başlangıcı oldu. Şair hakikate kavuşmak amacıyla kardeşiyle beraber hac niyetiyle yola çıktı. 7 yıl süren bu seyahat Nasır Hüsrev'in yaşamında bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç oldu. Nasır Hüsrev ve eserlerini araştıran uzmanlar ve araştırmacılara göre dünya henüz 40 yaşına gelmiş bir insan için sahip olduğu tüm güzellikleri ve cazibelerine rağmen Nasır Hüsrev'in gözünde o kadar boş ve değersizdi ki onun için artık hiçbir şeye gönül vermenin hiçbir değeri yoktu. Nitekim içinde riya, yalan, zulüm, hırs ve hınçtan başka hiçbir şey olmayan saray yaşamı şairin gözünde sıkıcı ve nefret uyandırıcı hale geldi. Bu yüzden Nasır Hüsrev yaşamın gerçek manasını aramaya, gerçek mana ve bağısından bir iz olan bir diyara gitmeye karar verdi. Bu kararın ardından Nasır Hüsrev kendi diyarından koptu ve hac için yollara düştü. 7 yıl süren bu seyahat boyunca Nasır Hüsrev 4 kez hac amelini yerine getirdi ve yaklaşık 3 yıl Mısır diyarında yaşadı. Büyük şair nerede bir düşünür veya kanaat önderi görürse onunla konuşmaya ve tartışmaya başladı ve sonunda batın ehli hikmetine yöneldi ve bu yolda batınilerin siyerinde çeşitli mertebeleri erdikten sonra İsmailiye tarikatına katıldı ve ardından İran diyarına döndü. Seyahatname adlı eser şairin 7 yıllık seyahatinin detaylarını içeriyor. Nasır Hüsrev yurduna döndükten sonra saraydan ve her şeyden el çekti ve sadece ibadete yöneldi ve bir sürede gizlice İsmailiye tarikatının propagandasını yaptı. Ancak Nasır Hüsrev özel inançları yüzünden bazı çevrelerin sert muhalefetiyle karşılaştı. Bu yüzden de Belh'ten sürgün edildi. O dönemde iyice sıkıştırılan Nasır Hüsrev bu kez Bedehşan yöresine sığındı ve buradaki yüksek dağlarda kendine bir sığınak bulmaya çalıştı. O dönemde Bedehşan dağlık bir yöreydi ve şair için iyi bir sığınak sayılabilecek bir kalesi de vardı. Şair bu dağlık bölgede yaşadığı korkunç yalnızlık ve gurbet yıllarında birçok şiir yazdı. Nasır Hüsrev yalnızlık içinde ve unutulmuş bir insan olarak vefat ettiği Gameri 481 yılına kadar çok sıkıntılı bir yaşam sürdürdü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق وإيمان مكان
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Camilerin en önemli işlevi içinde cemaat namazının kılınmasıdır. Cemaat namazı toplu halde ve uyumlu bir şekilde kılınır. Cemaat namazında en önde duran ve başkaları ona uyan kimseye imam denir. İslami düşüncede cemaatin imametini ve önerdiğini üstlenen kimsenin bir dizi faziletleri ve imtiyazları olmalıdır. Cemaat namazında da imam olan ve imameti üstlenen kimsenin ilim ve amel ve takva ve adalette başkalarından üstün olması gerekir. Zira İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her cemaatin imamı o cemaatin Allah katında temsilcisidir. O zaman cemaat imameti için en iyileri seçin.
Cemaat imamının en önemli şartlarından biri cemaatin arasında makbul biri olmasıdır. Yani namaza katılan insanlar onu imam olarak kabul etmeleri ve gönül rahatlığı içinde ona uymaları gerekir. Bu durum özellikle cemaat imamı makbuliyetini ilim ve paklık ve adalet ve tevazu ve iyi ahlakı sayesinde kazandığı durumlarda önem arz etmektedir. Nitekim her ne kadar cemaat imamının ilmi dereceleri yüksek olursa insanların dini meselelerine cevap ararken ona yönelik güveni daha fazla olur. Ve bu da başlı başına imamın makbuliyetini ve sempatisini artırır. Üstelik cemaat imamının yüksek ilim ve faziletleri ona uyan insanların dini marifini ve düşüncesini geliştirir. Eğer caminin cemaat imamı Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt hadislerinden edindiği ilimleri en iyi şekilde algılamışsa ve bunu güzel ve güçlü bir şekilde muhataplarını öğretebilirse temel hedefine, dini hedefine daha çok yaklaşmış olur ve sonuçta Allah katında da daha makbul bir kul olur.
Cemaat imamının en önemli ve en temel şartlarından biri adil olmasıdır. Adalet içten kaynaklanan bir durumdur ve insanı büyük günahlardan sakındırdığı gibi küçük günahların üzerinde ısrar etmekten de vazgeçirir. Gerçi adil olmak ve günahı terk etmek gücü her insanın kendi içinde var olan bir duygudur, fakat yine de bazı işaretlerle İnsanların yaşamına ve amellerine yansımaya başlar, öyle ki bu işaretlerden bir insanın adil olup olmadığı anlaşılabilir. İmam Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste o hazretten bir insanın adaleti nasıl anlaşılır diye sorulur. İmam Aleyhisselam şöyle karşılık verir. Eğer bir insanda utanma duygusu varsa ve iffetli ise ve sözde ve amelde günaha bulaşmazsa ve zina, riba, şarap, cihattan kaçmak gibi Kur'an-ı Kerim'in uyardığı durumlardan kaçınırsa ve mazur olmadığı durumlarda Müslümanların cemaatine katılmaktan kaçınmazsa böyle bir insan adildir ve böyle bir insanda kusur aramak ve hakkında gıybet etmek insanlara haramdır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bir hadiste mert ve adil insanı şöyle tanımlıyor. Halkla alışverişte onlara zulmetmeyen ve yalan söylemeyen ve sözünden caymayan insanın mertliği ve adaleti aşikardır.
Camide en önemli meselelerden biri cemaat namazının şer'i zamanın tam başında ve vakit kaybetmeksizin başlaması ve konuşmaların uzun duaların cemaat namazı sona erdikten sonra yapılmasıdır. Cemaat namazına katılan insanlar çeşitli kesimlere ve mesleklere mensup olduğundan sabırları, fiziksel gücü ve kapasiteleri birbirinden farklıdır. Ve bu yüzden hepsinin halini ve durumunu gözetlemek cemaat imamına vacip sayılır. Nitekim bir hadisi şöyle okumaktayız. Sizlerden hanginiz cemaat imamı olursa namazı kısa tutmalı ve askeri ayetlerle yetinmelidir. Zira sizi uyanlar arasında zayıf, yaşlı, hasta, ergen ve kişisel sorunları veya bir işi olan insanlar bulunabilir. Ancak kendiniz için ve tek başına namaz kıldığınızda istediğiniz kadar namazı uzatabilirsiniz.
Bir gün İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öğle ve ikindi namazını kıldırdı ve son iki rekatı her zamankinden daha hızlı bitirdi. Namazın sonunda sahabe sordu, ya Resulullah acaba namaz sırasında özel bir gelişme mi yaşandı? Allah Resulü neden diye sordu. Sahabe namazın son iki rekatını hızlı bitirdiğini arz etti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Yoksa bir bebeğin ağlama sesini duymadınız mı? İslam peygamberinin bu hareketi o Hazreti namaz sırasında ve cemaate imamlık ederken çevresindeki gerçekleri büyük titizlikle gözetlediğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde Hicaz topraklarında yer alan tarihi Mescid-i Hayf'ı sizlere tanıtmak istiyoruz.
Arabistan'ın Mina yöresinde yer alan en büyük ve en önemli camilerden biri Hayf Camii'dir. Hayf, sözcük itibariyle dağdan daha alçak ve dereden daha yüksek bir konum demektir. Hayf, çevresi derelerle sarılı ve vadiden daha yüksek olan ve aynı zamanda iki dağın arasında bulunan yere denir. Hayf Camii'nde namaz kılmanın birçok fazileti vardır ve bu bağlamda sık sık tavsiye yapılmıştır. Örneğin Kabe'yi 75 peygamberin ziyaret ettiği ve hepsi Hayf Camii'nde namaz kıldığı, o zaman eğer Hayf Camii'nde namaz kılabiliyorsanız, bundan gafil olmayın şeklinde rivayet edilir.
Hayf Camii, Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı zaferini hatırlatır. Tarihte belirtildiği üzere Hicret'in 5. yılında Mekke müşrikleri Yahudilerin kışkırtması ile bazı Arap aşiretlerle bir ittifak kurarak Medine'ye saldırmaya ve İslam'ı yok etmeye karar verdi. Bu zümrenin bu anlaşmayı imzalamak için seçtikleri mekan daha sonraları Hayf Camii'nin inşa edildiği yerdi. Gerçekte müşriklerin İslam'a karşı kurdukları ittifakın mekanında bir cami inşa edilerek böylece Kureyş'in Arap aşiretlerle kurduğu ittifakın bozguna uğradığının işareti olsun.
Bazı tarihçilere göre İslam peygamberi mübarek yaşamının son yılında Mekke dönüşü sırasında Hayf Camii'nde bir hutbe okudu. Allah Resulü hutbesinde insanlara vahdete davet etti ve tüm Müslümanların ilahi hukuk ve yasalara karşı eşit olduğunu buyurdu. İslam peygamberi daha sonra insanları kendisinden sonra hilafet konusuna hazırladı ve şöyle buyurdu. Rabbim benim sözümü dinleyen ve kalbine yerleştiren ve koruyan ve bunu duymayanlara ulaştıran herkesin yaşamını imarlı yapsın. Ey insanlar! Burada bulunanlar bulunmayanları anlatsın. Nice insanlar vardır, ilmi intikal ettirir ama kendileri o ilmin anlamını bilmez ve niceleri vardır ki ilmi kendilerinden daha alim olanlara intikal ettirir. Ey insanlar, ben aranızda iki değerli şeyi miras bırakıyorum. Halk sordu, ya Resulullah, nedir bu değerli şeyler? Allah Resulü, Allah'ın kitabı ve İtretim ehli beytim şeklinde karşılık vererek şöyle devam etti. Yüce Allah bana bu iki şey kıyamet gününde Kevser havuzu başında bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmaz diye haber verdi. Gerçi Hayf Camii'nde bu hutbenin ardından Allah Resulü Kadirihum'da detaylı ve uzunca bir hutbe okuyarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın velayetini ilan etti ve şöyle buyurdu. Ben kimin Mevlası ve velisi isem Ali de onun Mevlası ve velisidir.
Osmanlı döneminde Resulullah'ın namaz kıldığı yere büyük bir kubbe yerleştirildi ve Allah Resulü'nün Hayf'ta namaz kıldığı yeri belirlemek üzere bir mihrap inşa edildi. Tarihte belirtildiği üzere Gamiri 240 yılında gelen bir sel Hayf Camii'ni tahrip etti. Ama kısa süre sonra yeniden restore edildi. Ayrıca seli önlemek üzere bir set inşa edildi ve böylece cami binası koruma altına alındı. O döneme kadar caminin uzunluğu 120 metre ve eni de 55 metre kadardı. Böylece Hayf Camii, Hicaz Yarımadası'nın en büyük camilerinden biri oldu. Hatta o dönemde Mescid-i Haram'dan da daha büyüktü. Hayf Camii, Kameri 874 yılında ağır hasara uğramasının ardından Mısır'ın Memluki krallarından Sultan Kaytbay tarafından restore edildi.
Hayf Camii'nin muazzam eski binası geçen yüzyıla kadar da ayaktaydı. Fakat artık iyice yıpranmıştı ve sadece 4 duvardan ve 1 minareden oluşuyordu ve İbrahim makamı olarak ün yapmıştı. Kameri 1407 yılında Hayf Camii'ni geliştirme ve genişletme ve alanını eski alanının 4 katına yani 25 bin metrekareye çıkarma projesi başladı. Yeni alanın 30 bin kişiyi içine alması öngörülüyordu. Günümüzde caminin birbirine çok yakın olan 4 minaresi dağın yanı başında ve şeytan taşlamanın üçlü güzergahı doğrultusunda camiye ayrı bir güzellik katıyor. Ancak yeni restorasyon çalışmasında caminin kubbesi ve mihrabı kaldırıldı. Hayf Camii sadece Mina'da vakfe sırasında açılıyor ve yılın diğer günlerinde kapalı olduğu anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programımızın 12. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Holokost hakkında ne biliyorsunuz? Şüphe uyandıran bu konunun Siyonizm hayatına bağlı olduğu en önemli unsurlardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde Holokost'tan bahsetmek istiyoruz. Şüphe uyandıran bu konu, Siyonizm hayatının bağlı olduğu en önemli unsurlardan biridir. Bu bağ o kadar derin ki Siyonistler bunu korumak için hiçbir girişimden vazgeçmediler. Şimdi dilerseniz hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden birkaç yıl sonra Holokost terimi siyasi kültürde özel bir anlam kazanmış ve adeta bir isim haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında bazı savaş esiri kamplarının korkunç görüntüleri ve üst üste yığılmış tifüs hastalığından ölen cesetleri yakma, krematoryumların fısıltılarını artırmış, Siyonistler propaganda araçlarıyla bu konuya büyük yatırımlar yapmışlardı. Ama gerçek bambaşkaydı. Şüphesiz bir savaş katliamının kurbanlarını ya da bir ülke halkına yapılan baskının kurbanlarını anmak değerli bir şeydir. Ancak Holokost anma töreni destekçilerinin iddiasının aksine insanlığa yönelik gerçek bir kaygıdan etkilenen özgün bir çaba değil. Aksine bu sonsuz kampanya Yahudi Siyonistlerin gücünü gösterme girişimi olup onların çıkarlarını mümkün olduğunca ilerletmek amacıyla tasarlanmıştır. Yüzyılın 80'li yıllarının başında Uluslararası Siyonist Teşkilat'ın bazı üyeleri 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudinin öldürüldüğüne dair sahte ve ironik bir hikayeyi öne sürdüler. Bu halka yapılan zulmün unutulmasını engellemenin bir yolunu bulup Temmuz 1990'da Fransa'da bir yasa taslağı hazırlayıp onaylattı. Buna göre 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilerin öldürüldüğü iddiası, gaz odalarının varlığı, hatta öldürülen 6 milyon Yahudinin sayısına ilişkin en ufak şüphe dahil olmak üzere Holokost'la ilgili her türlü şüphe suç sayılmakta ve Fransa'da bu yasayı ihlal eden ve belirtilen 3 konuda tereddüt eden kişiler bir aydan bir yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılıyorlardı. Daha sonra Amerika, İngiltere, Fransa ve Siyonist Ajansı'nın baskısıyla bu yasa diğer Avrupa ülkelerinde de onaylandı. Öyle ki bugün iddia edilen Holokost'ta boyutlarına ve bileşenlerine ilişkin her türlü şüphe Avrupa'da suç sayılmaktadır.
Ancak Holokost'un günümüzde karmaşık boyutları bulunmaktadır. Belki de bu abartılı ve büyütülmüş olguya Avrupalıların incinen vicdanı Filistin milletinin topraklarının kendilerine zulmettiğini düşündükleri bir millete teslim edilme kararı denilebilir. Siyonistler sahte gaz odalarını ve ölü yakma fırınlarını tasvir ederek bu halkın başına birçok zulüm geldiğini aşılayıp Yahudilere yaptıkları günahın ve zulmün telafi edilmesi için dünya vicdanının uyandırılması gerektiği ve bundan sonra Allah'ın bu sözde seçilmiş halkı tarihin hiçbir döneminde başkaları tarafından zulme uğramaması gerektiğine inanmakta. Bu amaçla İngiltere ve Amerika'nın başını çektiği Batı harekete geçti. Ve Avrupalıların işlediği şüpheli bir günahın bedelini Orta Doğu'daki Filistin milletine ödemeye mahkum etti. Dolayısıyla bugün Filistin topraklarında bu sözde seçilmiş ve mazlumların tarih boyunca başlarına geldiğini iddia ettikleri şeyleri Filistin milleti üzerinde uyguladıklarına şahit olmaktayız. Batı kendisinin dünyanın başka bir yerindeki başka bir milletin bedelini ödemesi gereken bir günahın bedelini ödediğini düşünüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yahudilerin ve müttefiklerin en önemli iddialarından biri Almanların Yahudileri gaz odalarında öldürdüğüdür. İddia edilen yerler hakkında yapılan bilimsel araştırmalar bunların doğruluğunu kanıtlamaktadır. Fransız yazar ve araştırmacı tarihi belgeler konusunda uzman ve üst düzey uzmanlarından biri olan Profesör Robert Frisson şöyle diyor. 1960 yılına kadar gaz odalarındaki büyük katliamın gerçekliğine inanıyordum. 14 yıllık kişisel düşünce ve çalışmamdan ardından 4 yıllık aralıksız ve yorulmak bilmez araştırmamdan sonra tıpkı 20 revizyonist tarih yazarı gibi büyük bir tarihsel yalanla karşı karşıya olduğuma ikna oldum. Auschwitz ve Birkenau birkaç defa ziyaret etmiştim. Fransa'daki Oschtorf ve Polonya'daki Majdanek kamplarında gaz odaları olarak bilinen yerleri de inceledim. Paris'teki Yahudi Bilgilendirme Merkezi'nde arşivleri, el yazmalarını, yazılı ifadeleri, İkinci Dünya Savaşı esirlerinin sorgularına ilişkin belgeleri, o dönemden kalan binlerce belge ile birlikte inceledim. Sorularıma cevap bulabilmek için sürekli uzmanlara ve tarihçilere sorular sordum. Yıllarca savaştan sağ kurtulan ve gaz odalarını kendi gözleriyle gören tek kişiyi boşuna aramıştım. Bir dereceyle bile yetindim. Yalnızca tek bir derece. Ama tek bir belge dahi bulamadım. Bunun yerine sayısız sahte belge buldum. Daha sonra da suskunlukla, tacizle, düşmanlıkla, hakaretlerle ve en sonunda da saldırı ve yargılamayla karşılaştım. Fransız araştırmacı Profesör Roger Grady de bu alanda yaptığı araştırmada bir yandan gazın fiyatının maliyetinin yüksek olduğunu, bunun sonucunda da en pahalı uygulama yöntemi olarak kabul edildiğini, diğer yandan da gazın yüksek bir fiyat ve maliyete sahip olduğundan bahsediyor. Öte yandan da Yahudilerin gaz odası olarak adlandırdıkları mekanlarda böyle bir şey yapma imkanı kesinlikle bulunmamaktaydı. Zira bu gazın oksitlenmeyen çelik bir kapak içerisinde olması ve kapıların özel yanmaz kauçuk pamuktan veya teflondan yapılmış menteşelerle donatılması gerekiyordu. Thank you. Evet, adli tıp uzmanları bu yerleri gezdikten sonra bu tesislerde gaz kullanımının son derece tehlikeli olduğunu ve bu gazı tutacak herhangi bir ekipmanın bulunmadığını da belirttiler. Yapılan araştırma ve tarihi belgelere göre böyle bir şey hiçbir zaman doğru olmamıştır. Yakın Doğu Araştırmaları Profesörü ve araştırmacısı Louis Marchalko çok sayıda istatistiksel delile dayanarak 1933 yılında Avrupa'daki tüm Yahudilerin yaklaşık 5 milyon kişi olduğunu gösteriyor ve bu rakam Amerikalı Yahudiler tarafından da belirtiliyor. Bu sayıdan tarafsız ve müttefik ülkelerde yaşayan Yahudileri çıkaracak olursak geriye 2 milyon 500 bin kalıyor. Uzmanlara göre ise Hitler topraklarında yaşayan Yahudilerin nüfusu yarım milyona bile ulaşmadı. Bu konuda araştırmacılar şöyle diyor. Mümkün olan en yüksek düzeyde ölü Yahudi sayısı 500 ila 600 bini geçemez. Ancak bununla karşılaştırıldığında Hristiyan milletler çok daha fazla kayıp verdi. Toplam nüfusu bugünkü Yahudi sayısını aşmayan küçük Macaristan ülkesini buna örnek verebiliriz. İster hava bombardımanlarında ölenler, ister Sibirya'daki ölüm kamplarında açlıktan veya donarak ölenler olsun, Macar savaşçılarının kurbanlarının sayısı en az 1 milyon kişiye ulaştı. Küresel Siyonizm projesi Holokost'tan korunmak için kapsamlı önlemler tasarlamış ve belirtildiği gibi Yahudi olmayanların cebinden para harcayarak bu yeni dini tanıtmaya ve unutulmasını engellemeye çalışıyorlar. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Şöyle ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millet, hiçbir hükümet tarihinin bir dönemini korumaya veya bu şekilde ilişkilendirmeye, onu kutsal bir mesele haline getirmeye çalışmamıştır. Sohbetimizin devamında bu konuyu incelemeye devam edeceğiz. Burada birçok insanın ihmal etmeye çalıştığı çok hassas ve önemli bir noktaya da dikkat çekmek gerek. Mesele şu ki Yahudi olmayan herhangi bir kurban için benzer bir anıt yapılması Amerika Birleşik Devletleri veya dünyanın başka bir yerinde görülmemiştir. Soykırımların, baskıların, savaşların, Yahudi olmayan kurbanları hiçbir zaman Holokost'un Yahudi kurbanları kadar ilgi odağı olmamıştır. Örneğin Sovyet ve Çin komünizminin sayısız kurbanını anan Holokost anıtlarıyla karşılaştırılabilecek hiçbir müze, anıt veya anma töreni tanımlanamaz. Pek çok tarihçinin tartışılmaz ve bozulmaz belgelere dayanan çok sayıda kitapta gösterdiği gibi Joseph Stalin Sovyetler Birliği'ndeki diktatörlüğünün Yahudi olmayan kurbanlarının sayısı Hitler'in eylemleri sonucu öldüğü iddia edilen Yahudilerden çok daha fazlaydı. İkinci yüzyıl tarihinin önde gelen bilim adamlarından Robert Conquist, Stalin politikaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 20 milyon olduğunu tahmin ediyordu. Mao'nun komünist rejimi altında katliam, baskı, açlık, zorla çalıştırma mağduru Çinlilerin sayısına ilişkin güvenilir tahminler 30 milyondan 60 milyona kadar değişiyor. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nda 6 milyon Yahudinin Naziler tarafından öldürüldüğünü bilmeleri konusunda eğitilip teşvik edildiler. Ancak çok az Amerikalı, hatta eğitimli olanlar bile kaç Rus, Polonyalı, Çinli, hatta Amerikalı'nın küresel çatışmalarda öldürüldüğüne dair bir fikir yürütebildi. 1930'larda ve 1940'larda Çin'deki Japon işgalinin doğrudan ve dolaylı kurbanlarının sayısına ilişkin tahminler 10 ila 20 milyon kişi arasındadır. Hatta Çin hükümeti bu sayıyı 35 milyon kişi olarak açıkladı. 1885 ila 1908 yılları arasında Belçika sömürge hükümetlerinin Kongo'daki acımasız politikaları nedeniyle yaklaşık 5 ila 8 milyon Afrikalı telef oldu. Neredeyse hiç kimsenin bahsetmediği bu insani felaketler, farklı toplumların sömürgeleştirilmesinin, toplu katliamların, kasıtlı açlığın ve planlı erozyonun bir sonucuydu. Evet arkadaşlar, tarih boyunca yaşanan büyük insanlık trajedilerine karşı bilinçli ve planlı bir ilgisizlik ve sistemli bir şekilde bunları unutup bütün soykırım yalanını güçlendirme çabasının dışında bazı ülkelerde Holokost meselesiyle ilgili her türlü özgür ve zorlayıcı tartışma ve diyaloğu bastıran Holokost inkarını ele almak için özel yasalar çıkarıldığından bahsetmiştik. İsrail'de, Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da ve diğer birçok ülkede Holokost'u alenen küçümsemek, meydan okumak veya inkar etmek suçtur. Bu tür kanunlar sayesinde tarihin hiçbir dönemi veya belirli bir tarihi olay bu şekilde korunmaz. Holokost inkarı yasalarını ihlal eden gerçek ifadeler ve gerçek belgelere dayanan iddialar bile cezalandırılacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen tüm yıllarda adı geçen ülkelerde pek çok kişi Holokost'a karşı iddialarda bulunduğu için ya para cezasına çarptırıldı, hapse atıldı ya da sınır dışı edildi. Belirtildiği gibi birçok durumda üniversite profesörleri ve önde gelen tarihçiler Holokost hakkında detaylı bilimsel araştırma yaptıkları gerekçesiyle çalışmalarına devam etmekten men edilmiş. Ağır mali cezalara ve hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Bu kişilerin çoğu saha araştırması yapıp Yahudilerin hapsedildiğini iddia ettiği zorunlu çalışma kamplarını ziyaret ederek kanıtları incelediler. Yahudilerin krematoryumlarda yakıldığı iddiasını doğrulayan tek bir saha araştırması vakasına bile rastlanmadı. Adı geçen tarihçiler ve uzmanlar araştırma sonuçlarının yayınlanmasının ardından hızlı çeşitli mahkemeler tarafından çağrılarak mahkum edildiler. Evet değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapılan incelemelere göre Holokost her zaman dokunulmaz saygı şemsiyesi altında değerlendirilip dünya tarihinde merkezi bir olay olarak anılmaktadır. Peki hangisi gerçeğe daha yakın? Holokost mu yoksa Gazze'deki soykırım mı? İsrail metastazı. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।
এখন শুনবেন সূরা বাকারার 255 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যু القيوم لا تأخذه سنة